Tokatlı Yetvart'ın Anıları, Andre Sernin, Pencere Yayınları, 1. Baskı, Ekim 2009, Türkçe'ye çeviren Anais Martin. Bu kitap 112 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Mart 2010. Okuyan Ayal Gökçe. Küçük Asya'da zengin bir aile ortamında dünyaya gelmiş genç bir Ermeni, 1915 katliamından şans eseri kurtulur. Ailesinin tamamı katledilmiştir. 1918 yılına kadar büyük zorluklar çekerek hayatta kalmayı başarır. Silahsızlanmanın ardından İstanbul'a gidecektir. İşgal kuvvetleri arasında Fransızlar da vardır. Oradan bir şekilde Paris'e gider. Burası çocukluğundan beri hayalini kurduğu düşlerinin ülkesidir. Elinde cesaretinden ve fizik gücünden başka hiçbir şeyi olmayan genç adam çalışır, çabalar, uzun uğraşlar sonunda elmas rastçısı olur. Artık Türkiye'de olduğundan çok daha iyi yaşamaktadır. 1930 yılında yaşanan büyük ekonomik krize kadar her şey yolundadır. Ama krizle birlikte işsiz ortada kalır. Savaşmayı asla elden bırakmaz. Yeniden elmasçılığa dönünceye kadar akla gelebilecek her türlü işe girer çıkar. Daha sonra mesleki zorluklarla dolu bir yokuşu tırmanarak elmas ustalarının en önde gelenlerinden biri olur. Artık mesleğinin piridir. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yeni zorluklara karşın hiç geri çekilmeden çalışıp çabalamanın sonucu saygın ve mutlu bir yaşlık geçirecektir. Karısı, karısının ona armağan ettiği çocukları etrafındadır. Okuyacağınız bu yaşam öyküsü Fransa'ya yerleşen pek çok Ermeninin yaşam öyküsüyle örtüşüyor. Yasaklarla çevrelenmiş bir yerden gelen bu insanlar, zorlukları çalışkan kişilikleriyle alt edip sosyal yaşamda kendilerine saygın yerler edinmeyi bilmişlerdir. Bu nedenle kahramanımızın yaşam öyküsü bir örnek teşkil edebilir. Ayrıca onun aracılığıyla Ermeni meselesini nasıl açılımlar getirdiği de görülüyor. Polemik yapmaya girişmeden açık yüreklilikle yazıyor olayları. Ermeniler kendilerinden birini tanımakın hoşnut olacaklar. Ermeni olmayanlar ise bu milleti biraz daha yakından tanıma fırsatı bulacak, 10 asırdan bu yana İslam'ın kuşatması ve baskısı altında olmalarına karşın nasıl doğu yaşamını ayak uydurduklarını anlayacaklardır. Andre Sernin, Tokatlı Yetvart'ın Anıları. Aynı yazarın diğer yapıtları: La Medici'nin de Sumatra, Sumatralı Doktor, France Empire, L'Apprenti Filozofi, Çırak Filozof, Roger Martin Dugard'ın bir mektubundan yola çıkılarak yazılmış. Hemen onu izleyen Diveris Passions, Hülyalar, Tutkular, Editions France Empire, Akademie Française ödülü. Eva Akademie Française tarafından ödüllendirilmiş Editions Jean Vagnier, La Ramante Yeniden Yükseliş, Editions France Empire, Les Monts Maudits, Lanetli Tepeler, Novels Editions Latins, Icare La Société des Gens de Lettres, Edebiyat İnsanları Birliği tarafından ödüllendirilmiş N.E.L. Pilot de Kurs, Yarış Pilotu, N.E.L. Desirable Elina, Çekici Arzulanan Elina, Akademie Française Ödüllü, N.E.L. La Capitania Galicienne, Akademie Française Ödüllü, N.E.L. Le Tzar Sans Nom Dram, İsimsiz Çar Dram, Akademie Française Ödüllü, N.E.L. La Dernière de Catharès, Sonuncu Katarlı, Akademie Française Ödüllü, Editions Del Amitié, Frank Tireur en Uniforme, Üniformalı Tetikçi Frank, 1939-1940 Savaşı'ndan Anlatılar, Editions Jacques Grancher, Bel Amant et les Sirenes, Yakışıklı Sevgili ve Sirenler, Editions de la Revue Moderne, Les Genes de l'Espinoise, Espinoz'un Katır Tırnakları, Edisut, Akademie Française Ödüllü, Un Philosophe Mekonlu, Georges Benezie, Değeri Bilinmemiş Bir Filozof, Georges Benezie, Edebiyat Doktorası Tezi, Editions France Empire, Alain un Sage dans la Cité, Sitenin Bilgesi Alain, Editions Robert Lefont, 1968, Akademie Française Eleştiri Büyük Ödülünü kazanmış. Ve başka eserlerinden birkaç örnek: Kavga adlı eserden bölümler, L'Asie avol d'Osayu, Kuşun Asya Uçuşu, Les Indes avol Oisayu, Kuşun Hindistan Uçuşu, The New York au Yucatan, New York'tan Yucatan'a, L'Amérique du Sud avol Dosayo, kuşun Güney Amerika uçuşu. On Mui en China et en Sibiri, Sibirya'da ve Çin'de bir ay. Ticari olmayan yazılarından. Correspondence avec Roger Martin Dugard, 1953-1958. Roger Martin Dugard'la mektuplaşmalar, 1953-1958. Hazırlık aşamasında Les Lotus de Bali, Bali Lotusleri. Yapıtımı bu kitabın oluşturulma aşamasında anılarını ve anlatımını kaynak olarak kullandığım dostum Edward Kederyan'a. Edward Kederyan'a adıyorum. Nefrete nefretle yanıt verildikçe nefret ne zaman sona erer? Bu da. Önsöz. Onu yıllardır tanıyordum ve çok sempatik, sevimli buluyordum. Benimle aynı mahallede oturuyordu, sık sık yolda karşılaşıyor ve selamlaşıyorduk. Kendisi La Paix, Barış Sokağı'nın ve Vendôme Meydanı'nın ünlü elmas tıraş, elması tıraşlayıp, kesip belirli bir form vermek, Talyer Les Liamans ustasıydı. Adını saydığım sokak ve meydanda bulunan ünlü mağazalar için çalışırdı. Aslında o daha önce ailemin isteği üzerine elimizde bulunan bazı renkli taşlara değer biçmek için evimize gelip gitmişti. Erkek kardeşim de renkli mücevher taşı konusunda uzmandı ama değer biçmek farklı bir şeydir. İri yarı kel kafalı bir adamdı. Yüz hatları güzel bir boksöre benzerdi. Geniş omuzluydu. Hoş bir özelliği de kolaycacık gülen tiplerden olmasıydı. Güçlü, kendine güvenen biri olduğu belliydi. Ermeni asıllıydı. Uzun zamandır Paris'te yaşamasına rağmen Fransızcayı genellikle bol bol hata yaparak konuşurdu. 60 yaşlarında gösteriyordu ama bana 80 yaşında olduğunu söylediğinde şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. Bir akşam garaja girmek için kullandığım manyetik kartı arabamda unuttuğumu fark ettim. O anda komşumu düşündüm. Öyle ya, onunla aynı garajı kullanıyorduk. Yani bu, aynı manyetik kartı da kullanıyoruz anlamına geliyordu. Bunu hatırlar hatırlamaz hemen komşuma gittim. Çok sevimli bir ifadeyle ve iştenlikle manyetik kartını bana ödünç verdi. Böylece ben de garajın kapısını açıp arabamdan kendi kartımı alabildim. Kısa bir süre sonra aynı olay hem de iki kez başıma geldi. İlginç olan, komşumun bana her seferinde, üstelik dikkatsizliğimle asla dalga geçmeden aynı incelikle kartını vermesiydi. Ona teşekkür edebilmek amacıyla kitaplarımdan birini armağan ettim. Aradan birkaç ay geçti. Bir gün sanırım komşumdan hemen sonra garaja inmiştim. Arabasını garajdan çıkarmaya uğraşırken geri vitese öyle bir yüklendi ki tam arkasında duran arabamın kapısını içeri çökertti. Neyse ki zararım pek fazla değildi. Ayrıca da komşumun sigorta şirketine koşmasına, gereksiz yere zaman kaybetmesine içim el vermedi. Böylece olayı aramızda dostça çözümledik ve birbirimizi biraz daha tanıma olanağı bulduk. Ben yaşlıyım dedi. Ayrıca enfarktüs de geçirdim. Belki de çok uzun yaşayamayacağım diye ekledi. Bu gördüğünüz gibi bazı şeyler kaydettim. İşte bu deftere de başımdan geçen belli başlı önemli olayları yazdım. Bunlar unutulmasını istemediğim olaylar. Ayrıca çocuklarımın yaşadıklarımı bilmesini, öğrenmesini istiyorum. Bu notları kağıt tomarını alın. Belki de bir romancı olarak bir kitap oluşturmak için ilginizi çekebilir. Bir an tereddüt ettim. Sonra merak. Merakım kötü huylarımın en başta gelenlerinden biridir. Bu kez de merakıma yenik düştüm. El yazılarından oluşmuş iki kocaman kağıt tomarını yüklenip eve döndüm. Ayrıca çocuklarımın yaşadıklarımı bilmesini, öğrenmesini istiyorum. Bu notları kağıt tomarını alın. Belki de bir romancı olarak bir kitap oluşturmak için ilginizi çekebilir. Bir an tereddüt ettim. Sonra merak. Merakım kötü huylarımın en başta gelenlerinden biridir. Bu kez de merakıma yenik düştüm. El yazılarından oluşmuş iki kocaman kağıt tomarını yüklenip eve döndüm. Ancak birkaç gün sonra gözden geçirebildim. Ya da baştan sona hızlıca okudum. Açık yüreklilikle söylemem gerekirse korkunç kötü yazılmış yazılardı bunlar. Dil ve dil bilgisi hataları nedeniyle yer yer yazarının ne demek istediğini anlamak, kavramak mümkün değildi. Sonra birden kendi kendime güldüm. Ne diyordum? Neler düşünüyordum ben? Benim değerli taş uzmanım bildiğim kadarıyla eğitim görmemişti ki. Biraz okuma yazma öğrenmişti. İşte hepsi bu. O 1915'te Anadolu'da yapılan büyük katliamdan canını mucizevi şekilde zor kurtarmıştı. Nedense bunları düşünmeme karşın yine de düş kırıklığına uğramıştım ve kağıt tomarlarını kendisine iade etmeyi düşünüyordum. Aldığım kararı yaşama geçirmeden bir kez daha üzerinde düşündüm. Yazılarının kötülüğü, beceriksiz ve sakar ifadelere karşın bu adamda beni çeken bir şeyler vardı. Kendisini kırmamaya özen göstererek nezaketle bir akşam onu ziyaret etmek istediğimi söyledim. Amacım kalemi kağıdı elime alıp yaşamımın ayrıntılarını öğrenmek üzere bir tür sorgu yargıcı gibi onu sorgulamaktı. Beni çalışma odasına kabul etti. Bu oda salonun yan tarafındaydı. Yani oradan salonun duvarlarını görebiliyordum. Duvarın onur konuğu bir Ermeni ressam tarafından yapılmış olan büyük ve küçük Ararat'ı. Ararat'ı içeren yağlı boya tabloydu. Onun adı Edward. Edward Fransızca okunuşu, yazarın notu. Ermenicesi Yetvart olan bu özel isim kitabın ilerleyen sayfalarında özgün haliyle verilecektir. Yazarın notu. Yetvart Fransızcayı kötü yazıyor ama bir gömlek daha iyi konuşuyordu. Öyle ki sorularıma tam yerli yerinde yanıtlar verdi. Gecenin çok geç bir vaktinde veda ederek oradan ayrılırken düşüncelerim tamamen değişmişti. Bu akşamki uzun sorgulamadan belki de asla bir kitap oluşturamayacaktım ama onu tekrar yeniden ziyaret ederek sorgulamayı sürdürmek hiç de can sıkıcı olmayacaktı, emindim. Ben de öyle yaptım. Geceler boyu onu görmeye gittim ve soru cevap şeklindeki konuşmalarımızı sürdürdük. Ne iyi etmişim de onunla geceler boyu karşılıklı konuşmayı sürdürmüşüm. Böylece karşımda oturan bu adamın arkasındaki, gerisindeki dürüst ve doğrulardan yana olan gerçek insanı yanıtları aracılığıyla tanımış oldum. Öyle karmaşık, gizlisi kapaklısı olan bir tip değildi. Yalnızca gerektiğinde kurnazlık ediyordu. Bunun dışında o denli sade, düz bir kişiliği vardı ki bazen acaba çok mu saf, naif diye aklınıza geçirebilirdiniz. Benim gizleyecek hiçbir şeyim yok diye durmadan aynı cümleyi yineliyordu. İnsan denen varlığın konuşurken konu ne olursa olsun az ya da çok yalan katmadan kendini ifade edeni binde bir rastlanan bir şeydir. Bay Yetvart ise doğruları konusunda beni inandırmıştı. Söylediklerine inanıyordum. Ayrıca kalbimi de fethetmişti. Böylece hiç ikileme düşmeden anlattıklarını yazdım. Doğal olarak bazı şeyleri çıkartıp bir takım eklemeler yaptım. Ama sanırım kitabın tamamında onun gerçek portresini yansıtmayı başardım. 1. 1907 yılında Tokat ilinde dünyaya geldim. Bir Orta Anadolu şehri olan bu yerleşim alanında o zamanlar aşağı yukarı 30 bin kişi yaşardı. Bunların 15 bini Ermeni, 2 bini Musevi, 7 bini Yunanlı, Rum, 6 bini ise Türklerden, Lazlardan ve göçebe kavimlerden oluşuyordu. Şehirde en az 7 tane kilise ve 2 manastır vardı. Tüm çocukluğum orada geçti. Bu nedenle oraları nostalji yapmadan anımsamam mümkün değil. Geri dönmeyi asla düşünmedim. Dönmemek için öyle çok geçerli nedenim vardı ki. Birkaç yıl önce kızlarımdan biri kocası ile oraya gitti. Geriye döndüğünde bana, "Sana doğduğun kenti zorla terk ettiren Türklerin altından heykellerini dikmelisin," dedi. Kuşkusuz kızım haklıydı. Ancak takdir edersiniz ki insanoğlunun yüreği çok mutsuz olduğunu bile bile doğduğu ve gençliğini geçirdiği yerlerde sonsuza değin kalıyor. Bu söylediklerim gerçekten daha gerçek. Çünkü hala dönem dönem kendimi Paris'e sürgün edilmiş gibi duyumsuyorum. Bu kentin dünyanın en güzel şehri olduğuna inanıyorum. Üstelik yaklaşık 60 yıldır burada yaşıyorum ama söyledim ya, özlemin sonu yok. Anadolu'nun yüreğine yerleşmiş, kurulmuş olan bu şehir Ankara ve Trabzon'a eşit uzaklıktadır. Pontik Dağları'nın bugünkü Canik Dağları, çevirenin notu, eteklerinde bulunan Tokat bir Karadeniz limanı olan Samsun'dan 100 kilometre uzaklıktadır. Burada kara iklim hüküm sürer. Kışları çok soğuk, yazları ise çok sıcak geçer. Ara sıra fırtına ile yağan sağanak hem havayı ılıtır hem de gür yağan yağmur sayesinde toprağın verimi artar. Tarıma çok elverişli bu bölgede çok bol orman vardır. Meşe, kayın, gürgen, akağaç ve kestane yöreye özel ağaçların başında gelir. Türkiye'nin kuzeyinde bulunan en büyük akarsulardan biri olan Yeşil Irmak, Tokat yakınlarından geçer. Bu ırmağın suyu her zaman çok boldur. Türkiye'nin kuzeyinde bulunan akarsuların en büyüklerinden biridir. Ülkenin bu bölgesi çok zengindi ama ne yazık ki asırlardır din savaşları ve etnik savaşlar nedeniyle yakılıp yıkıldı. Daha sonra ise soykırım bölgeyi yoksullaştırdı. Günümüzde Tokat ili Comana, Comana Köprüsü'nün birkaç kilometre kuzeyindedir. Comana Köprüsü, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş bir taş köprüdür. Çevirenin notu. Şehrin eski mahallesi, kalenin bulunduğu yer, büyük olasılıkla Hititlerden kalmıştır. Bu yöre aynı zamanda Sezar'ın 6. Pontus Mitridate'nin oğlu Parnas'ı, Farnas, yendiği yerdir. Pontus Krallığı, M.Ö. 302-36 Karadeniz bölgesinde kurulmuş olan bu krallığın sınırları, kuzeyde Sinop'tan Rize'ye uzanırken, güneyde Tokat, Amasya, Gümüşhane illerini kapsıyordu. Tüm dünyada ünlenen cümlesini de bu zaferden sonra söylemiştir. Geldim, gördüm, yendim. Kitaplardan edindiğim bilgiler aşağı yukarı böyleydi. Ama anılarımda, belleğimde kalanlar farklı. Örneğin, Cumana'dan, şehrinden bugün hemen hiçbir şey kalmamış. Tokat, Bizansların eline geçtiği tarihlerde önemli bir yer değilken, Selçuklu Türklerinin ve daha sonra Osmanlılar idaresine geçer geçmez yeniden toparlanmış, yapılanmış ve önemli bir ticaret şehri merkezi haline gelmiştir. Başkent Trabzon, Trabzonte yanında bugün adları değiştirilmiş ya da Türkçeleştirilmiş Amisos ve Amastris gibi Yunan şehirleri de vardı. Tokat ve çevresi Pontuslular ve Romalılar arasında birkaç kez el değiştirmiştir. Sezar ünlü Veni Vidi Vici yani geldim, gördüm, yendim cümlesini Mitridat'ın oğlu Farnas'ı yendiği zaman söylemiştir. Tokat'ta Orta Çağ'dan kalma güzel camiler, medreseler, türbe ve kervansaraylar vardır. Şehri boydan boya geçen bir nehir daha sonra yeşil ırmakla buluşur, dökülür. Evler çok yüksek değildir. Çoğunlukla nehrin iki yakasına inşa edilmiştir. Ayrıca tepelerin eteklerinde de yerleşim alanları vardır. Tokat'ın kuzeyinde bulunan ve bir zamanlar Korkusalan Kalesi'ne gelince Bizanslar tarafından inşa edilip Türkler tarafından yeniden elden geçirilip onarılmasına karşın bugün neredeyse tamamı harabe, yıkıntı halindedir. Şehrin 15 metre uzağında Yeşilırmak üzerinde bulunan eski bir köprü Tokat'ı Amasya yoluna bağlar. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen köprü 7 metre genişliğindedir ve 4 taş örgü kemer üzerine oturmuştur. Bu köprü öyle sağlam yapılmıştır ki altından akan nehrin azgın suları ve değişen mevsim koşullarına karşın asırlardır ayaktadır. Köprünün tam ortasına taş duvara kazınmış Türkçe bir cümle göze çarpar. Zekan varsa kafanın içindedir. Dönemin papası Jesuites, İsa'ya eşlik eden, onun yolundan, izinden giden anlamına gelir. Gerpanyon, Türkiye'yi keşfeden ilk Cizvit, 1881-1924'e kadar Cizvitler, Amasya, Tokat ve Sivas'ta kalmışlar. Çevirenin notu. Teşkilatını feshedip dağıtınca, onlar da 13. yüzyıl sonunda Tokat'a gelip yerleşmişler. Aslında Papa'ya bir şekilde karşı gelmişlerdi. Ona göre köprünün taşlarından birinin altında oldukça yüklü miktarda altın gizlenmişti. Cizvitleri taşı yerinden oynatıp altınları çıkartma fikrini veren de Papa'ydı. Olur da bir gün nehrin azgın suları köprüyü yıkarsa, sürüklerse bu altınla yeniden yapılacaktı. Cizvitler ise anlatılana bakılırsa buldukları altınla üst düzey bir okul, kolej açmaya karar vermişler. Amaçlarını da gerçekleştirmişler ve Tokat'ta asırlar boyu Ermenilere, Yunanlara ve Türklere eğitim vererek Fransızca öğretmişlerdir. Ne yazık ki ben bu durumdan yararlanamadım. Bahtsızlık işte. 1914 savaşı bana zaman bırakmadı. İşte bu nedenle Fransızcayı bu kadar kötü konuşuyorum. Bana bu konuda eleştiri yapacaklar çok yanılırlar. Çünkü onlar yaşamım boyunca başıma gelen zorlukları yaşamış olsalardı, benden de daha kötü konuşurlardı eminim. Cizvitler bir bölüm Ermeni'yi Katolikleştirdi. Sanırım bu insanlar Fransa'nın doğuda yaşayan Hristiyanları her zaman koruduğunu ve savunduğunu biliyorlardı. Kral 1. François ile Kanuni Sultan Süleyman arasında imzalanan kapitülasyonlar daha sonra 14. Louis tarafından yenilenmişti. Bizler bunları biliyorduk. Çok eskilerde kalan bu olay bazılarına önemsiz gelebilir. Hiç de değil. Çünkü ülkemden kovulduğum zaman ben de işte yukarıda sözünü ettiğim olayı düşünüp Paris'e yaşamaya karar verdim. Aklıma ne Londra geldi, ne Milano, ne Viyana, ne de New York. Ermeni mahallesi gürültülü su kanallarına bulunduğu ikinci bir tepeye kurulmuştu. Üçüncü tepede ise bir bakır madeni vardı, onu işletiyordu. Savaş sırasında Ermeni mahallesi terk edildi. Nedeni şehri besleyen su yer altında filtre edilirdi. Kanalizasyon onarılırken yapılan bir hata nedeniyle evleri su bastı, hatta Cizvit Koleji'nin bir bölümü de hasar gördü. Yahudiler azdı, çoğu çok yoksuldu. Kendi gettolarında izole, dış dünyadan tecrit yaşarlardı. Akraba evlilikleri nedeniyle de Musevilerin büyük çoğunluğu dejenere, anormal insanlardı. Ne Rumlarla ne de Ermenilerle ilişki kurarlardı. Türkler ise her ne hal olursa olsun onlara ilişmezdi. Tabii ortada gerçek olan bir durum var. Onların durumu ne Ermenilere benziyordu ne de Yunanlara. Yani onların hak iddia ettikleri bir şey yoktu ki. Tokat adı Türkçe'de karnı tıka basa doymuş at anlamına gelir. Orta Asya'dan gelen savaşçı Türkler için atlarının önemi düşünülürse bu cümlenin anlamı daha iyi anlaşılacaktır. Sivas'ın sağlıksız, kötü havasının yanında bol yeşillikli Tokat'ta kuşkusuz atlar iyi yaşıyor, iyi besleniyordu. Tokat şehrinin ilk atlarından biri sanırım Evdoksiya imiş. Bizans imparatoriçelerinden birinin adı. Memleket tarihle yüklüydü. Geçmişi düşünüyorum da insanlar herhalde kin ve nefretle doluydu. Memleketi ele geçirene duyulan nefret yanında yurdunu düşmana kaptırana duyulan hiddet. Benim bahtsızlığım da bu nedenlerin sonucudur. Tokat bölgesi çok verimlidir. İlkbahar ve sonbaharda bol yağmur yağardı. Ayrıca yeşil ırmak sayesinde sulama çok kolay yapılırdı. Ovalar ve tepeler yemyeşildi. Seyrek rastlanan orman ağaçları bizim orada boldu. Toprağın hemen tamamı ekilir biçilirdi. Bizim memleketin diğer Ermeni vadileriyle hiç ilgisi yoktu. Şöyle ki, örneğin Trabzon büyüktür. Ama insanın moralini bozan o sert havası yok mu? Gidenler, deneyenler oldu ama bir daha oraya dönmek istemediler. Zengin Tokat Ermenilerinin büyük bir kısmının şehre yakın kırsal alanda yazlık villaları vardı. Bol meyve ağacı ve kendi tüketecekleri şarabı yapabilmek için bağları vardı. Hemen yakında sularında bol balık bulunan bir nehir vardı. Toprak sahipleri ya Ermenilerdi ya da Rumlar. Toprak işçileri, ırgatlar, ortakçılar, Kürtler veya Lazlardı. Bunlar Kızılbaşlardı. Dinleri de ayrıydı. Hristiyan toprak sahipleriyle Müslümanlar arasındaki ilişki tahmin edemeyeceğiniz kadar mükemmeldi. Dedemin topraklarında çalıştırdığı 200 kadar işçisi vardı. Bunlar arasında örneğin Lazlar vardı. Onca zaman hem dedeme karşı son derece iyi olan bu adamlar 1915'te hiç acımadan dedemi bataklığa hareketli kumlar Sablest Muvans gömdüler. Bu arada halife, yani iman edenlerin başı, din savaşı ilan etmişti. Yani dinine sadık olmayanı öldürmek sevaptı. Buğday ekiyorduk. Ayrıca tütün, bir de Mısır'a ihraç edilen kuru üzüm. Aynı zamanda çavdar, yulaf, çeşitli sebze ve nohut ekimi yapılırdı. Elma, badem, ceviz, fındık ağaçları çok boldu. Hayvancılık daha azdı. Sığır, koyun, keçi, at yetiştirilirdi ama sayıları azdı. Asıl çok yetiştirilen hayvan eşekti. Müslüman dininde yasaklandığı için domuz hiç yoktu. Tarlalara kavak ağacı dikilirdi. Bu ağacın hava akımı oluşturduğuna inanılırdı. Öyle ki ürünün kümelendiği yerde bulunan bir kavak ağacı oluşturduğu rüzgarla buğdayın sapından kolayca ayrılmasını sağlardı. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Yunanlıların sayısı fazla değildi. Çoğunlukla ticaretle uğraşırlardı. Ermeniler kadar zengin değillerdi. Onlarla ilişkilerimiz, araya evlilikler girmediği zaman oldukça iyiydi denebilir. Tabii tahmin edileceği gibi Türklerle ilişkileri hiç iyi değildi. Din farkı da bu arada anlaşmazlığın en büyük ve önemli nedeniydi. Türkler genellikle ayak işleri, düşük seviyeli işler yaparlardı. Aralarında bir tek tüccar yoktu. Hristiyanların fabrikalarında, bakır dökümhanelerinde işçilik yaparlardı. İşlenen bakırdan dağlar kadar tabak, çanak, vazo ve çeşitli ev eşyası imal edilirdi. Yazma adı verilen tülbentlerin yapımında çalışanlar da vardı. Bu yazmalar incecik, tül gibi beyaz kumaşlardan yapılırdı. Başı örtülür, boyuna sarılır ya da kadınlar peçe olarak kullanırdı. Yani Hristiyan kadınlar başlarını, Müslümanlar ise yüzlerini örterlerdi. Buna karşılık mutasarrıf, yani vali, vilayetin başkenti Sivas'tı, Türktü. Garnizonda generalin hizmetindeki askerler de Türklerdi. Bu arada Ermeni polisler, hatta askerler de vardı. Ancak bunların silahları yoktu. Onların görevleri yardım etmekti. Örneğin hasta bakıcılık, bahçıvanlık, gözcülük gibi işler yaparlardı. Şehirde geçici olarak bir süre kalan ve geçinebilmek için ne iş bulurlarsa yapan göçebeleri ve çingeneleri de saymadan geçmeyelim. Her türlü meslek erbabı yalnız Ermenilerdi. Aralarında doktorlar, avukatlar vardı. Özetle Ermenilerin büyük çoğunluğu kışın ticaret yaparlar, yazın da topraklarıyla ekip biçmeyle uğraşırlardı. Ermenilerle Türklerin ilişkileri hiç de kolay değildi. Bir kere iki toplumun da diğerine üstünlük sağlamak gibi bir kompleksi vardı. Ermeniler Türklerin topraklarını ellerinden aldığına inanıyorlar, biliyorlar ve onların çekip gitmesini istiyorlardı. Türklere gelince her biri kendini fetih yapmış kahraman gibi gördüğü için Ermeniler ekonomi ve ticarette parlak başarılar kazandıkça onları başka dinden olmakla yavur suçluyor ve aşağılıyorlardı. Diğer yandan da ilişkilerde belli bir gevşeklik gözleniyordu. Ama bu kişiye göre değişiyordu. Yani biraz göreceli işlerdi bunlar. Aslında Türklerle Ermeniler 8 asırdır birlikte yaşıyorlardı. Bu nedenle birbirlerini tahammül etmeyi, hatta saygı göstermeyi öğrenmişlerdi. Sarı ırktan olan bu istilacı Türkler uzun zamandır zorla veya bazen aşkla Ermeniler ve Yunanlarla, yani beyaz ırktan kadınlarla evlenmişler. Böylece ırkları karışsa da ne yazık ki her iki toplumun karakteri, kişilikleri oldukça benzeşiyordu. Ancak Anadolu'nun pek çok bölgesinde işler hiç de bu denli kolay değildi. Özellikle de Türklerin Ermenileri kılıçtan geçirip katliam yaptığı bazı yerlerde Ermeniler de ya gerilla grupları kurarak ya da kişisel terörizmle bu kıyıma yanıt verdiler. Tokat'ta böyle bir şey olmadı. Hayır. 1914 savaşından da önce Sultan Kutsal Din Savaşı ilan ettiğinde Tokat'ta hava, ortam iyice yumuşamıştı. Tokat Türkleri Ermenilerin ölmesini istemiyorlardı. 1915'te de burada soykırımı başlatan ve şehirdeki Ermeni nüfusunun hemen tamamını yok edenler de Tokat Türkleri değildir. Ben tesadüfen hayatta kalan ender kişilerden biriyim. 1918'de 11 yaşındaydım ve Türklerin kapılarında bir dilim karpuz için dilencilik yapıyordum. Bir keresinde o kadar çok karpuz yemiştim ki beyaz sakallı bir Türk'ün kapısına geldiğimde doğal ki o da bana bir dilim karpuz verdi. Ben tabii bu dilimi yiyemedim. Gel gelelim adam, daha önce dedemin tarlasına ırgatlık yaptığı için ben karpuzu yemeyince müthiş alındı, ağlamaya başladı. Damarlarımdaki kanda hala ailenizin tarlalarından yediğim ürün dolaşıyor. Nasıl olur da seni zehirleyebileceğimi düşünürsün? Türklerin çok kahraman, şövalyece, çok yiğit gelenekleri vardır. Örneğin konuk kutsaldır. Buna karşılık bir silah atımı mesafedeyseniz ve düşmansanız hiç ikileme düşmeden çeker silahı, sizi vurur. Genelleştirmek gerekirse Türklerle Ermenilerin ilişkileri Büyük Savaş'tan, Birinci Dünya Savaşı kastediliyor. Çevirenin notu. Önce de Anadolu kırsalında çok tehlikeliydi. Van'da yaşananlar ise belirleyici değildir. Adana ve İzmir'i hatırlarsak, Jön Türklerin iki toplumun arasına uçurumlar açtığını, 1915'te korkunç emirler vererek nasıl Ermenilerin yok olmasını sağladıklarını biliyoruz. Araya giren uçurum ise asla kapanamaz. Ya da en azından diaspora Ermenileri için durum böyle. Korkunç katliamın ayrıntılarını öğrenerek beyinleri yıkanarak büyüyorlar. Türkiye'de hala yaşayanlara gelince onlar iyi kötü, ister istemez Türklerin onları yönetmesine razı olmuşlardır. Ömrümün ilk yıllarını yaşadığım yıllarda istenseymiş veya biraz gayret edilseymiş pek çok şey kurtarılabilirmiş. Yani Türkler Ermenileri öldürmeseymiş, kaçmaya zorlamasaymış, Anadolu kırsalı çalışkan bir milletin yok olması nedeniyle böyle harabeye döndü. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.